Herkese merhaba. Evet, bu Opinion'un ilk podcast'i. Aynı zamanda benim de ilk podcast'im. Dolayısıyla eğer ufak tefek hatalarımız olursa lütfen kusura bakmayın. Bu arada Opinion'a üye olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Evet, bu podcast serisini en azından benim yapacağım bu podcast serisini girişimcilik üzerine yapmayı planlıyorum. Birinci adımımız da fikir. Fikir nasıl oluşuyor? Bu oluşan fikirler üzerine nasıl gitmemiz gerekiyor? Her fikri hayata geçirmeli miyiz? Bazı fikirlerin hayata geçip geçmemesi konusunda karar verici noktada nasıl olmamız gerekiyor? Bizim elimizi güçlendiren, karar verme noktasında elimizi güçlendiren doneler neler? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi fikir tabii geceden sabaha hepimize gelebilir. Bir sabah uyandığımızda böyle ya harika bir fikirle uyanmış olabiliriz. Veya işte gün içerisinde bir yerlerde gezinirken gözümüze çarpan bir detay sayesinde bir problemin farkına varabilir. Ve bu problemi çözüm amacıyla bir fikir üretebiliriz kafamızda. Peki ürettiğimiz bu her fikir aslında hayata geçmeli mi? Bu fikirler üzerine gitmeli miyiz? Vakit harcamalı mıyız? Zaman harcamalı mıyız? Para harcamalı mıyız? Emek harcamalı mıyız? Bunlar üzerine çok dikkatli düşünmemiz gerekiyor. Çünkü başarısız olan fikirlerde yani bir şekilde başladınız, ilerlettiniz ve sonuç başarısız oldu ki çok doğal olabilir. Eğer böyle müteselsil bir şekilde başarısızlık yani sıralı bir şekilde başarısızlık elde ederseniz belki de bu sizin projelerinizi, fikirlerinizi iyi analiz etmediğiniz anlamına geliyor olabilir. İyi analiz etmediğiniz fikirler neticesinde de belki de içinizde bulunan girişimcilik ruhunu, belki de çok başarılı olacağınız başka projeleri bu potansiyeli yok etmiş olabilirsiniz. Yani motivasyonunuz gitmiş olabilir. O yüzden aklımıza gelen fikirler üzerine yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Şimdi bir fikir oluştu. Gerçekten bir problemi kendimizce bir problemi tespit ettik ve bu problem ile ilgili kafamızda bir takım çözüm kurguları oluşturmaya başladık. Buradan sonra ne yapmak gerekiyor? Bir yazı da yazdım burada, Yalın Canvas diye. Aslında projeye herhangi detaylı bir araştırma yapmadan önce neler üzerine bir çözüm üreten bir fikir olduğunu böyle detaylı bir şekilde finansal planlarla işte pazar analizleriyle vesaire anlatmadan önce bir yalın kanvas doldurmamız gerekiyor. Yalın kanvas bize ne veriyor? Yalın kanvası doldururken aslında biz kafamızda oluşan fikirle alakalı kendimize ve belki de işte anlatacağımız diğer kişilere bir harita çıkartmış oluyoruz. Bu yalın kanvası doldurma esnasında bizler fikrimizle alakalı işte kronik olabilecek bir takım sıkıntılar veya işte gerçekten pazarda alt edilmesi çok güç rakipler ile karşılaşabiliriz. Çünkü yalın kanvas dediğimiz aslında kafamızdaki fikrin ete kemiğe biraz bürünmüş hali. Yani bir işte A4 sayfasının yatay halinde projemizi gördüğümüz, fikrimizi yazılı olarak fikrin kendisini bize anlattığı bir şablon. Tabii şimdi yalın kanvası doldururken yazımda da çok iyice açıkladığımı düşünüyorum. Yalın kanvası doldururken biz işte önce hedef kitlemizi, sonra bu hedef kitlenin problemlerini, şu anda bu problemleri nasıl çözdükleri ile ilgili var olan alternatifleri, yani bunlar sizin işinizle, sizin fikrinizle direkt alakalı veya aynı kulvarda olan işler olmayabilir. Örneğin işte Uber diye düşünürsek mesela girişim fikrini, Uber'in pazarının, ya yani Uber'in hedef kitlesinin şu anda mevcutta bulunan problemleri nasıl çözdüğü, Uber'in rakibi olan aynı Uber iş modeliyle ilerleyen bir girişim olmayabilir. Uber'in rakibi kim? Örneğin trenler. Uber'in rakibi metrolar. Uber'in rakibi işte şehir içi otobüsler, taksiler. Bunlar şu anda mevcut olan hedef kitlenin mevcut problemini nasıl çözdü? Çünkü burada problem ne? A noktasından B noktasına hızlı, güvenilir ve mümkün olduğunca ucuz bir şekilde ulaşmak. Peki bu kişiler Uber'den önce bu A noktasından B noktasına gitmiyorlar mıydı? Gidiyorlardı. Dolayısıyla burada var olan alternatifleri problemin altında, problemi müşterilerin nasıl çözdüğüyle ilgili var olan alternatifleri iyice düşünüp bu alternatifler karşısındaki rekabet avantajlarımızı kurgulamamız açısından net bir şekilde yazmamız gerekiyor. Peki bizim vaat ettiğimiz çözümler ne? Yalın kanvasın içerisinde bundan da bahsetmek gerekiyor ki zaten iş modeli bu. Bizim mevcut bu şu anda hedef kitlenin var olan problemlerinin üzerine sunduğumuz çözüm alternatiflerimiz neler? Bunları yazmamız gerekiyor. Bunları yazarken biraz da tabii böyle nasıl diyelim dürüst olmak gerekiyor, objektif olmak gerekiyor. Yani çözebileceğimiz çözümleri üzerine net bir şekilde kurgu yapmamız gerekiyor. Bunun gibi adımlardan sonra işte çözüm önerilerimizi de yazdıktan sonra bir eşsiz değer teklifimizi, işte haksız rekabet avantajımızı vesaire vesaire. Bu yalın kanvas ile ilgili yazdığım yazıda lütfen bu yazıyı okuyun. Bir aşağıda linkleyeceğim. Bu yazı üzerinden takip ederseniz aslında orada gayet güzel anlatıldı. Yalın kanvas neden önemli? Gerçekten tekrar geriye dönüyorum şu anda. Yalın kanvasla başlamak neden önemli? Tabii burada kanvas aslında doğru olan. Yani ben şahsen yalın kanvası tercih ediyorum ama bunun bir modeli daha var. Bu da işte iş modeli kanvası. Daha klasik, daha geleneksel bir kanvastır. Siz buradan da yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Önemli olan bizim girişimimizi dediğim gibi ete kemiğe büründürmek. Yani girişim fikrimizi. Şu anda daha dikkat ederseniz hiçbir şey yapmadık. Henüz bir yatırım yapmadık. Henüz işte bununla ilgili detaylı zaman harcamadık. Sadece oturduk belki birkaç saat içerisinde kafamızdaki girişim fikrini bir kağıda döktük. Bu kağıda dökme esnasında aslında hem kendimize anlatıyoruz projeyi, az önce söylediğim gibi kendimize anlatıyoruz fikri. Çünkü fikir kafamızda dönüp dolaşan belirsiz aslında işte başı sonu çok belli olmayan noktaları çok da birleşmemiş olan bir olgu. Ama biz bunu kağıda döktüğümüz zaman yani yalın kanvas üzerinde işlemeye başladığımız zaman aslında fikir bize kendisini anlatmaya başlıyor. Biz fikir üzerinde evet burada bir takım problemler var. Bunun üzerine daha fazla gidilmemeli veya gerçekten belki de o esnada kafanızda dönüp dolaşan o fikirler dünyasında fark edemediğiniz başka bir çözüm önerisini yalın kanvas üzerinde belirtebilirsiniz. Bu da belki de fikrinize daha fazla sarılmanıza neden olacaktır. Dolayısıyla işte yalın kanvasın üzerinde gelir kalemleri, işte maliyet, gider kalemleri vesaire gibi detaylar var. Bu detayları daha sonra işte iş planında mutlaka girilmesi gerekiyor. Bu detaylandırılması da gerekiyor. Ama şu anda sadece dediğim gibi böyle çok yüzeysel olarak biz nereden para kazanacağız? Nereye harcama yapacağız? Müşterilerimiz kim olacak? İşte pazarımızın yapısı ne? Bizi diğerlerinden ayıran unsurlar ne? Gibi detaylara, aslında çok da detay demeyelim bunlara, gibi unsurlara yer verdiğimiz bir yol haritası. Şimdi yalın kanvası tamamlamamızın ardından kanvası belki de etrafımızda fikrine güvendiğimiz, daha önceden girişim tecrübeleri olan, bu çok önemli değil. Yani bu bir tekno girişim olabilir veya işte çevrenizde herhangi bir şekilde bir nalbur dükkanı da olabilir. Önemli değil. Sadece iş konusunda, kendiniz de olabilirsiniz bu. İş konusunda bilgi ve tecrübelerine güvendiğiniz işte kişiler üzerinde bu kişilere bu yalın kanvasınızı, çünkü siz artık bu yalın kanvası doldururken projeyi çok daha netlediniz kafanızda fikrinizi. Bu kişilerden bir fikir almak gerekiyor. Launch formülü yazdığım diye bir yazı vardı. O yazıda da launch'un C harfi yani console. Aslında bizler tek başımıza girişim dünyasında ve yaptığımız projelerde tek başımıza gerçekten yetersiziz. Birçok yatırımcı ekibe, takıma çok önem verirken giriş iş modelinden ziyade ve karlılıktan ziyade aslında bu işi yönetecek ekip, bu işin başındaki kişi yani girişimciye önem verirken yine birçok yatırımcı da bu girişimin veya bu iş fikrinin veya bu şirketin bir danışma kurulu var mı? Herhangi bir işte bu konuda tecrübeli bir kişiden veya gruptan mentorluk alıyorlar mı gibi detaylara da çok önem verirler. O yüzden bizlerin yalın kanvası doldurduktan sonra gerçekten objektif olabileceğine inandığınız kişiler üzerinde bir test yapmanız gerekiyor. Yani benim böyle bir iş fikrim var. Elinize yalın kanvasınızı alın. İşte bu yalın kanvas üzerinden kişilere projenizi açıklayın, iş fikrinizi açıklayın. Bir takım olumlu bilgiler aldıktan sonra gerçekten belki de yalın kanvası tekrar revize etmeniz gerekecek. Yalın kanvası bitirdikten sonra bir SWOT analizi yapabilirsiniz. Çünkü artık SWOT analizi dediğimiz, iş planı dediğimiz kısımlar işin daha detaylı kısımları. Dolayısıyla biz fikirlere bir yalın kanvasımızı hazırladık. İşte etrafımıza fikir ile ilgili danışmalar yaptık. Ve süreci biraz daha ilerletmeye karar verdik. Daha dikkat ederseniz hala bir yatırım yapmadık. Hala para harcamadık. Sadece şu an kendimizden zaman harcıyoruz. Sonrasında bir SWOT analizi çıkarmamız gerekiyor. SWOT analizi bildiğiniz gibi güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, fırsat ve tehditlerin yine bir A4 sayfasında bu sefer işte yine dikey, yatay fark etmez olacak şekilde objektif bir şekilde güçlü yanlarımızı, zayıf yanlarımızı, pazarın fırsatlarını ve pazarın tehditlerini bu net bir şekilde yazmamız gerekiyor. Buraları da işte SWOT analizini de bitirdikten sonra çünkü artık yalın kanvas ve SWOT analizi peş peşe gelen iki tane yapı. Bunları bitirdikten sonra artık fikir kafada olur veya olmaz şeklinde belki de ölçülebilir vaziyette karşımıza çıkmış oluyor. Artık bu aşamadan sonra yavaş yavaş yatırım yapma zamanı geliyor olabilir. Ama bu yatırım dediğim gibi hala çok büyük yatırımlar olmamalı. Küçük, belki sadece kendinizin olduğu, belki sadece kendi zamanınızı ve emeğinizi yatırdığınız bir yatırım olarak düşünün bunu. Peşine artık daha detaylı olan belki işte 30 sayfa, 40 sayfa olacak bir iş planı hazırlamanız gerekiyor. Bununla ilgili de bir yazı yazdım. İş planı nedir? İş planı hangi bölümlerden oluşur? İş planı bize neler anlatır? İş planı yatırımcıya neler anlatır? Gibi kısımların olduğu gerçekten detaylı bir çalışmanın gerektirdiği bir rapor daha hazırlamamız gerekiyor. İş planının içerisinde pazar ile ilgili yapıları, büyüme potansiyellerini, işte müşterinin davranışlarını vesaire bunları inceliyoruz. Fakat aslında burada önemli olan kısım çünkü artık yatırım noktasına gelmek üzereyiz. Burada önemli olan kısım finansal planlar. Yani iş planının içerisinde finansal kısımlara yazdığımız önümüzdeki 5 sene içerisinde işletmemizin nerelere geleceğini, hangi cirolara ulaşacağını, hangi karlılıklara ulaşacağını, ne tip kaynaklara ihtiyacımızın olduğu, sermaye harcamaları, operasyonel harcamaların neler olduğu ve bu kaynakları nereden temin edeceğimiz ile ilgili bir bölüm hazırlamamız gerekiyor. Bu bölümün içerisinde paranın fiyatı olan faiz ile bugün yatıracağımız tutarı yani sermayeyi bundan 5 yıl sonraya nasıl bir karşılıkla alacağımızı hesaplamamız gerekiyor. O yüzden burada önemli olan bu paranın 5 yıl sonra çünkü rasyonel olması gerekir para davranışının bu paranın 5 yıl sonra ne kadar olacağıyla ilgili bir net ve çok açık bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Bunun için de işte indirgenmiş özür dilerim karlarımızı indirgememiz gerekiyor. Elde edeceğimiz karları, net karları veya işte EBITDA'ları belki de brüt karları bugüne indirgememiz gerekiyor. Ve eğer bugün yaptığımız sermaye yatırımından yüksek bir kar elde ediyor isek bu 5 sene içerisinde kümülatif olarak veya 3 sene ama normali bunun 5 sene. 5 sene içerisinde kümülatif olarak bugün yaptığımız sermaye harcamasından daha fazla kar elde ediyorsak, yalnız daha fazlaya lütfen dikkat, indirgenmiş olarak daha fazla kar elde ediyorsak bu proje bizim için feasible bir projedir. En azından teknik olarak öyledir. Hani sizin kar beklentiniz, sizin işte getiri beklentiniz daha yüksek ise bu kendi koyacağınız sınırlar dahilinde yine feasible veya değil şeklinde yorum yapabilir, karar verebilirsiniz. İş planınızı da bitirdikten sonra artık yavaş yavaş süreç ile ilgili ekibi toplamaya, yatırımlar yapmaya, eğer bir ürün üreteceksek bununla ilgili ilk işte prototip ürünleri, MVP'leri çıkartmakla alakalı bir takım yatırımlar ve görüşmeler yapmaya başlamamız gerekiyor. Buradan sonraki süreci, yani iş fikrinin artık okey aldığı, artık onaylandığı süreçten sonrakini, yani işte girişime başlama, nasıl ekip kuracağız, işte bir ürünün MVP'sini nasıl çıkartacağız veya prototipini nasıl çıkartacağız, çıkarttığımız bu ürünle ilgili testleri, geri bildirimleri nereden ve ne zaman alacağız, pazara ne zaman sunacağız gibi konuları da bir sonraki podcast'te ele alacağım. Şimdilik dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım uzun olmamıştır. Umarım keyifli bir podcast olmuştur. Hayatımda ilk kez deniyorum dediğim gibi. Dolayısıyla tekrardan çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ve lütfen Opinio'ya üye olmayı unutmayın. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.